Ayrım 20.
Özal icazet alıyor.
Saat 3. partiyi ise Turgut Özal kurdu. Demirel'e abi diye hitap eden Özal, şimdi abisinin tapulu arazisine gecekondu yapıyordu.
Ulusu hükümetinde başbakan yardımcısı olan Özal, bankar krizinden sonra ilk kez ortaya çıkıyordu. 1981 yılında faizleri serbest bırakan Özal, aldığı bu kararla banker sistemine yeşil ışık yakmıştı. Sistem tam 500 bin tasarruf sahibini etkiliyordu. Castelli, bunlar bir ay parayı topladı. İkinci ay yeniden topladıkları parayla o ay topladıkları paranın faizini ödediler. Yani saadet zinciri kurdular. Sokak bankerlerinin ömrü 6-7 ay sürdü. 7 ay sonra saadet zinciri koptu. Kamuoyuna demişlerdi ki halktan aldığımız parayı değerlendiriyoruz. Nerede değerlendiriyorsunuz? Palavra. Ancak yasal ve ekonomik dayanakları olmayan bankerler ard arda iflas etmeye başladığında özellikle küçük ve orta tasarruf sahibi Orta Direğin yaklaşık 750 milyon doları bu furyada heba oldu. Skandala dönüşen banker krizi Özal'ın ve Maliye Bakanı Kaya Erdem'in istifasıyla sonuçlandı. Şimdi Özal yeniden siyaset sahnesine ısınıyordu. Turgut Özal, Amerikan vari seçim kampanyasına Cumhurbaşkanlarının modacısı olarak tanınan Terzi Ahmet Bozkurt'a giderek başladı. Şık elbiseler diktirdi. Sonra da zayıflamak için Amerika'ya gitti. Ancak asıl amacı partisi için dış destek sağlamaktı. Özal'ın düşündüğü eski partilerden hiçbirinin devamı olmayacak ama hepsini barındıracak bir parti kurmaktı. Dört eğilimi birleştirmekti. Kolları sıvadı. Bürokrat ve bankacıların çoğunlukta olduğu kadrosunu kurmaya başladı. Ancak parti kurmak için evrenin onayını almak gerekiyordu. Çankaya'ya çıktığında gergindi. Siyasi geleceği evrenin iki dudağının arasındaydı. Aslında evren Özal'ı geri çevirebilirdi. Selametçi damgası taşıması hoşuna gitmiyordu. Üstelik başbakan yardımcılığından ayrıldıktan sonra kendisine uğrayıp bir Allah'a ısmarladık bile dememişti. Evren, bak dedim Özal. Senin parti kurmana müsaade ederiz ama senin bir geçmişin var dedim. Sen MSP'den aday oldun bir tarihte ve o tandanslı bilinirsin dedim.
Eğer kurduğun partiye böyle MHP'lileri, MSP'lileri koyacak olursan kapatırız senin partini dedim. Katiyen efendim dedi. Hiç merak etmeyin dedi. Peki öyleyse kur dedik. Sevinerek gitti. Siyasette yeşil ışık yanan Özal rahatladı. Anavatan Partisi'nin kuruluşunu tamamladı ve dilekçe 20 Mayıs 1983 günü İçişleri Bakanlığı'na verildi. Amblemi petek şeklinde Türkiye üzerinde bir arıydı. Özal seçim vizesini almıştı ancak askerlerin gözünde pek de itibar görmüyordu. Yavuz Donat, siyaset biraz da budur, havadır, yani işin cakasıdır, forsudur. Halkın arasına girmeniz iyi ama baksanıza Turgut Süner VIP salonunda girip çıkıyor. Etrafı hava pompalıyor. Siz niye buradasınız? Gidin VIP salonuna dedim. Turgut Bey dedi ki, Yavuz gel seninle bir şey konuşacağım. Esenboğa'dayız. Havaalanının restoran bölümüne gittik. Yavuz dedi. Beni VIP'e sokmuyorlar dedi. Adamlarım İstanbul'a geliyorlar. Beni karşılayacaklar. VIP'te karşılayamıyorlar dedi. Bu havaalanı personelinden kaynaklanmıyor dedi. Bir iki tane askeri yetkiliden kaynaklanıyormuş. Havaalanına bir askeri komutan vermişler ondan kaynaklanıyormuş. Ertesi gün bir yazı yazdım. Ertesi gün Özal Bodrum'dan manyetolu telefonla aradı. Bana tebliğ edildi. Bundan sonra VIP'e girebilecekmişim dedi. Hayatın her alanına nüfuz eden askerler adım adım yeni lider adaylarını benimsiyorlardı. Böylece sağda ikisi MGK'dan onaylı üç parti yarışa hazırdı. Ecevit'in inadı ya da lidersiz sol. Soldaysa durum sağdakinden daha az karmaşık değildi. CHP'nin eski lideri Ecevit'in eline eteğini şimdilik çekmiş olması solda büyük bir boşluk yaratmıştı. Ecevit'in şu aşamada parti kurulmaz derken eski arkadaşları lidersizliğin çaresizliği içinde kıvranıyorlardı. İlk resmi sol parti de bugünlerde ortaya çıktı. Başbakanlıkta Ulusu ve Özal'la yan yana odalarda çalışan Başbakanlık Müsteşarı Necdet Calp, bir parti kuralım sen de başına geç teklifini kabul etmişti. Ancak o da Ecevit'in mühürü olmadan bu iş olmaz diyordu. Ecevit'le görüştü, mühürü alamadı. Ecevit, bize mühür ver, manevi anlamda, mecazi anlamda falan. Ben de şartlarımı söylüyordum. Siz bir demokrasi mücadelesi vermeyi içinize sindirirseniz ben size her desteği sağlarım diyordum. Ama o olanağı bulamadım. Calp önce başbakanı Ulusu'dan izin alıp görevinden ayrıldı, sonra soluğu Evren'in huzurunda aldı. O da solda bir parti için izin istiyordu. Evren, geldi dedim ki, ya Calp sen nereden çıktın? Yapabilecek misin bu işi dedim. Efendim dedi, beni çok zorluyorlar dedi. Halkçı, halk partililer. Ben çünkü o şeye, Ünönü'ye özel kalem müdürlüğü falan yapmış. Peki, seni severim kur dedik. Ha, aşırı solu koyma dedik. Aşırı solu koyma, veto ederiz dedik. Necdet Calp, aşırı sola dikkat ettim. Mahkum olanlara dikkat ettim. Sağcısına dikkat ettim. Ama ve sonra konuşmalarına girenlere ne ölçüde dikkat ettiklerine baktım. Fakat girdikten sonra hiçbirisi tutmadı. Necdet Calp başkanlığındaki Halkçı Parti de böyle kuruldu. Kuruluş dilekçesi 20 Mayıs günü bakanlığa verildi. Ancak HP'nin kadrosunda eski CHP yoktu. Asıl CHP kadroları başka bir örgütlenme arayışı içindeydiler. Kurulacak partiye bir türlü lider bulunamıyordu. En uygun isim bir iş adamının aklına geldi. İbrahim Cevahir, Erdal İnönü'ye sol partinin başına geçmesini önerdi. CHP'liler İnönü'yü ikna etmeye çalıştılar. Adınız var, babanızın adı var diyorlardı. İnönü teklifi aldığı gece sabaha kadar uyumadı. Erdal İnönü, sabahleyin oturup kesin bir açıklama yaptım. Ben siyasete girmiyorum, beni bırakın. Bir saat sonra kimse aramaz oldu. CHP'liler yeni bir arayışa girdiler. Ancak kimseyi bulamadılar. Sonunda yeniden İnönü'ye geldiler. O da kabul etti. Erdal İnönü, kabul ettiğimi Ankara'da söylediğimde eşim çok üzüldü. Telefonda bağırarak yapma Erdal diye hislerini ifade etti. İnönü sonunda SODEP'i kurdu ve Cumhurbaşkanı Evren'den randevu istedi. Ancak diğerleri gibi partinin kuruluşuna izin almak için değil, sadece bilgi vermek için. Evren'in İnönü hakkındaki düşünceleri hiç de olumlu değildi. Evren, İnönü, efendim çok efendi biri. Çok nazik, terbiyeli bir şey. Ama bendeki intiba şeydi, yani bu işin adamı değildi. Bu politika, politika onun işi değil. O ilim adamı, çok efendi adam. Ben bu işi yürüteceğinden şüpheliydim. Sonunda İnönü'nün başkanlığında Sosyal Demokrat Halkçı Parti kuruldu. Parti CHP'nin kadrolarını toplamayı başarmıştı. Amblemi de CHP'nin altı okunu yani geleneği temsil ediyordu. Ecevit ise bambaşka bir yol tuttu. Tabandan başlayan yeni bir örgütlenme modelini uygulamaya koydu. Yasaklı olduğu için çalışmaları eşi Rahşan Ecevit yürütüyordu. Ecevit, ve hele bir de partileşme sürecine izin verildiğinde o adayların MGK'ya sunulma mecburiyeti, onların vetolarına boyun eğmelerin, içlere sindirilişi beni çok rahatsız etti. Zinciri bozan var. Haziran sonuna gelindiğinde Türkiye'de siyasi tablo ilginçti. Sağda 5, solda 2 parti yarışa hazırlanıyordu. Türkeş'in MHP'si bir süre toparlanma sancıları çekti. Duruşmaları devam eden MHP'liler yeniden örgütlenmeye fırsat bulamadılar. Mehmet Pamak başkanlığında 7 Temmuz günü kurulan Muhafazakar Parti yeni MHP'nin çekirdeğini oluşturdu. Eski MSP'liler ise Refah Partisi'ni kurdu. Seçim yarışına giren 14 parti içinde en son kurulan parti oydu. 18 Temmuz'da RP'nin kuruluş dilekçesi verilmiş, ilk genel başkan olarak Ali Türkmen seçilmişti. Ancak asıl yarış 3 sağ parti arasında yaşanıyordu. 12 Eylül yönetiminin Turgut Sunalp'e kurdurduğu MDP ile MGK'ya inat, Demirel'in kurdurduğu BTP'nin başında birer orgeneral vardı. 3. sağ parti Özal'ın ANAP'ına ise fazla şans tanınmıyordu. Oysa Özal iç ve dış desteklerini sağlamış, sağlam bir kadro kurmuştu. Üstelik diğerleri içinde en sivil görünen onun partisiydi. Partiler arasındaki bu kıyasıya rekabet Kenan Evren'i ilgilendirmiyordu. Zira Milli Güvenlik Konseyi'nin aklında bambaşka bir senaryo vardı. Evren, sağda bir, solda bir partiye müsaade etmiş olsaydık sağdaki parti çok fazla oy alacaktı. Anayasayı değiştirmeye yeter oy alır diye korktuk. Solda iki partiye müsaade etsek sol parçalanır, sol parçalanır. Çok zayıf. Belki barajı da geçemezlerdi. Ondan korktuk. Seçimlere iki sağ ve bir de sol partinin girmesi kararı önceden verilmişti. Bu tablo içinde Evren'in şablonuna uymayan iki parti vardı. BDP ve SODEP. Evren bu şablona uymayanların tasfiye edileceğini ilk işaretlerini 7 Mayıs günü Çankırı konuşmasında verdi. Evren'in Çankırı konuşmasından sonra Özal ve Sunalp rahatlamışlardı. Çünkü Demirel'in BTP'si hızla güçleniyor, sağ akın akın bu partiye akıyordu. seçime girmesi halinde devletin MDP'si ve Özal'ın ANAP'ı hezimete uğrayabilirdi.
Yavuz Donat: Uzaktan kumandalı Demirel tarafından parti kuruldu. Büyük Türkiye Partisi ve herkes orada. Partinin önünde davullar, zurnalar, halaylar, parti akın akın. Herkes oraya koşuyor. Oradan aday olmak istiyor. Hiç hesapta olmayan bu gelişme komutanları çok rahatsız etmişti. Bir gün gazeteci Yavuz Donat'ın telefonu çaldı. Sürgün kararını ilk duyan sivil oydu. Birkaç gün önce sürgün var mı yok mu diye sorduğum generaldi. Yavuz dedi, kâr eden şirket kapatılacak dedi. Efendim, ne şirketi? Benim şirketle ne ilgim var dedim. Anla artık dedi. Biraz şey yap dedi. Baktım kâr eden şirket, yani Büyük Türkiye Partisi kapatılacak. Hemen kavradım. Peki dedim, büyük hissedarı ne olacak? Seyahate çıkacak dedi. Pasaportu ihtiyacı olacak mı dedim. Hayır dedi. Nereye gidecek dedim. Kendileri Çanakkale tarafını sever. Hadi gözlerinden öperim dedi ve kapattı. Süleyman Demirel sürgün kararını Yavuz Donat'tan öğrendi. Yavuz Donat, ben çevirdim. 275-23-15. Süleyman Demirel'in Güneş Sokak 31'deki telefonu. Telefonu kendisi açtı. Sesimi aldı. Yavuz, gözlerinden öperim. Ne var ne yok dedi. Efendim, kusura bakmayın. Ben size bir şey söyleyeceğim. Belki böyle şeyleri söylemek zordur ama söylemek de gerekli neticede. Sizi sürgüne gönderecekler dedim. Nereye gideceğim dedi. Yurt içi mi yurt dışı mı? Tepkisi buydu. Çanakkale taraflarına gideceksiniz dedim. Çok şükür vatanımdayım dedi. Sonunda beklenen olmuş, 12 Eylül yönetiminin siyaset modeli için düğmeye basılmıştı. 31 Mayıs 1983 günü Milli Güvenlik Konseyi'nin kararı siyasi yaşamı alt üst etti. Milli Güvenlik Konseyi'nin 79 sayılı kararı 1. Büyük Türkiye Partisi temelli kapatılmıştır. 2. Kapatılan partilerin il ve ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görevden alınan belediye başkanları, parti kurucusu ve milletvekili adayı olamayacaklardır. 3. 16 kişi zincir bozandı ikamete tabi tutulacaktır. Karar siyasi tarihte bir dönüm noktası oldu. Parti kurucusu olma yasağı genişletilmişti. 5 ve 10 yıllık yasaklılara ek olarak il ve ilçe yöneticilerine kadar uzanıyordu. İkisi BTP'li, 7'si CHP'li, 7'si AP'li tam 16 politikacı sürgüne gönderiliyordu. Sürgünler arasında Süleyman Demirel de vardı. 12 Eylül yönetiminin gazabına uğrayan 16 politikacı zincir bozana gönderiliyordu. Evren bu kararın gerekçesini Çorum'da açıkladı. Evren, Çorum konuşması 1 Haziran 83. Vatandaş mühürü alacak, evet yerine basacak. Ya o demir, demirden yapılmış demiri ele bas, Demirel olsun. Onun için el işareti aldılar. Demirel, o tencereyi kirletme konuşmasıdır. Kirlettiler tencereyi. O Çorum konuşmasıdır. Çünkü yani partileri feshettiler. Yeni kurulan partiyi de feshettiler. Büyük Türkiye Partisi'ni. Ve ondan sonra da bize dediler ki, hadi yola gideceksiniz. Nereye gideceğiz? Aslında zincir bozan sürgünler için önce yurt dışında bir yer düşünülmüştü. Pakistan'a gönderileceklerdi. Sonradan bundan vazgeçildi ve Çanakkale'de karar kılındı. Evren, bunları seçim oluncaya kadar gözetim altında tutalım. İskana zorlayalım ve orada tutalım dedik. Ve onun için gönderdik oraya. Ama yassada gibi değil. Orada her türlü imkanlara sahiptiler. Efendim, hatta köpekleriyle, televizyonlarıyla hep öyle gittiler oraya. Demirel, bir yere gidilecekse, hangi yola gidilecekse gideriz. Ama yani Çanakkale'de aziz şehitlerin ruhu vardır. O havaya gireriz. Aynen böyle dedim. Çünkü ben 6 yaşından beri Çanakkale'yi babamdan dinlerim. Babam Çanakkale emeklilerindendir, gazilerindendir. Çok da özel bir şeyim var. Yani bugün de vardır söyleyeyim. Ve biz yola koyulduk. Ertesi gün. Ertesi gün Demirel'i zincir bozana götüren kırmızı Mercedes otomobilin içinde 5 kişi vardı. Direksiyonda Necmettin Cevheri. Arkada Saadettin Bilgiç, İsmet Sezgin ve Nahit Menteşe. Demirel'in pes etmeye niyeti yoktu. İşte kapatılan BTP'nin yerine Yeni Sağ Parti o arabada ve o yolculukta kuruldu. İsmet Sezgin, İsmet dedi. Ne olacağı belli değil dedi. Büyük Türkiye Partisi'ni kapattılar. Yeni parti kuracağız dedi. Hazırlıklarınızı yapın dedi. Ve bu partimizi kurun dedi. Bunu kapatırlarsa öbürünü kurarız dedi. Demirel, siyaset hiçbir zaman bir şeyin bittiğine kani olmadım. Hiçbir şeyin ama. Bitmez. Bütün hikaye sağ kalabilmemizdir. Sağlıklı kalabilmenizdir.
bir de davanıza sahip olabilmenizdir. İsmet Sezgin ve Necmettin Cevheri Ankara'ya dönüp yeni partiyi kurmak için kolları sıvadılar. Her adım, her hareket Demirel'e iletiliyordu. Ancak telefonlar dinlendiği için aralarında şifre kullanıyorlardı. İsmet Sezgin, Esat Kıratlıoğlu bir hayvan ticareti yapıyordu. Yani hayvancılıkla meşgul oluyordu. Bir gün bir telefonu hiç unutmuyorum. Efendim, Sayın Esat 3. grup hayvan ihraç etti. Bu demekti ki yeni 3. 10 il kuruldu. Faaliyete geçti anlamındaydı. Demirel yeni partinin ismini de yine ilk kez şifreli bir mektup iletti. Nazlılacak. Birkaç gün sofrada oturuyoruz, yemek yiyoruz. Bana dediler ki, biliyor musun Süleyman Demirel bir parti kurmuş. Neymiş adı? Doğru Yol. Doğru Yol ismini duyar duymaz hemen koştum mektubu aldım. Süleyman Demirel'den gelen ve müsaade ederseniz birkaç cümle okuyacağım. Birlik bütünlük dedik, bayrak dedik, ezan dedik. Bu doğru yoldu. Büyük Türkiye'ye giden yoldu bu. Doğru Yol Partisi 20 gün gibi kısa bir sürede 67 ilde ve 427 ilçede örgütlendi. Kuruluş dilekçesi 24 Haziran günü Ahmet Nusret Tuna Başkanlığı'nda İçişleri Bakanlığı'na verildi. Senaryoda rol çalan var. Partiler kurulmuştu ancak asıl iş şimdi başlıyordu. Siyaset engelli bir koşuya dönüşmüştü. Seçime katılmak için vizeyi yine Milli Güvenlik Konseyi verecekti. Her partinin en az 30 kurucusunun MGK tarafından onaylanması ve her partinin en az 34 ilde ve ilçelerin en az yarısında örgütlenmiş olması seçime katılmak için kesin zorunluluktu. Yani her partinin 34 ilde 1500 yeni aday bulması gerekiyordu. Ancak 79 sayılı bildiriyle eski partilerin il ve ilçe örgütleriyle belediye başkanları da yasak kapsamına alındığı için neredeyse siyasete girecek aday kalmamıştı. Bürokrasi partileri teslim almıştı. Bir partinin tüm Türkiye'de kuruluşu tamamlayabilmesi için toplam 140 bin belge ve işlemi tamamlaması gerekiyordu. Binbir güçlükle istenen belgeleri tamamlayan kurucuların gözü kulağı artık MGK'daydı. Şimdi hepsini veto korkusu sarmıştı. Konseyin beğenmediği adayları veto etme hakkı vardı. Vetolar sonucu kurucu sayısı 30'un altına inerse o partinin seçime katılması imkansızdı. Çok geçmeden vetolar yağmur gibi yağmaya başladı. En az vetoyu Sunalp'in MDP'si yedi. Sadece 3 kurucu vetolandı. ANAP ve HP 7'şer veto yediler. HP ancak 3. başvurudan sonra onaylandı ve parti kimliğini kazandı. Böylece MDP, ANAP ve HP seçime girmeye hak kazandılar. Asıl şok SODEP'te yaşandı. SODEP kurucuları MGK'dan gelen sarı zarf açtıklarında gözlerine inanamadılar. Erdal İnönü dahil partinin 21 kurucusu veto edilmişti. Cezmi Kartay, İşte o zaman parti binasında büyük bir bomba konmuş gibi oldu. Birdenbire bir sessizlik yeniden partide gündeme geldi. Hepsi birden kaçıştılar. Konur sokakta bile kimse kalmadı. Aynı saatlerde DYP genel merkezine gelen zarf bütün düşleri söndürdü. 34 kurucudan 30'u veto edildi. Yıldırım Avcı'nın başkanlığında yeni kurucular listesi hazırlandığı MGK'ya gönderildi. Ancak ne SODEP ne DYP 30 kurucuya ulaşabildi. Amaç bu partileri seçime sokmamaktı. Refah Partisi ve Muhafazakar Parti de vetolarla seçim şansını getirdi. Veto edilenler açısından durum içler acısıydı. Neden ben diye soranlar tatmin edici bir cevap bulamıyorlardı. Bunalıma girenler, ailesiyle kavga edenler bile oluyordu. Oysa vetoların kişisel değerlendirmelerle pek ilgisi yoktu. Evren, o başka türlü yapamayız ki, başka türlü mani olamayız. Çünkü kanunu öyle yaptık ki kurucu, kurucular, kurulmadan parti şey, hüviyet kazanamıyor. Onun için biz veto ediyoruz. Veto ediyoruz ama iyi kötü. İşte 30'u doldurmasın diye. Öyle 28'de, 27'de, 29'da falan bırakıyoruz. Sonunda Evren amacına ulaşmış, veto silahını kullanarak siyasi partiler için kafasındaki senaryoyu uygulamıştı. Böylece iki sağ partiyi yarışa sokarak birinin tek başına anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşmasını önlemişti. Aynı şekilde HP'nin karşısındaki SODEP'i yarış dışına iterek HP'yi tek başına bırakmıştı. Demirel, başka şey yapamazlardı. Onlar serbest siyasete geçiyor değil, güdümlü siyasete geçiyor. Nitekim 3 partiyi siyasete sokup 3 partiyi sokmamak güdümlü siyasettir. Bize göre yanlıştı ama onların kendine göre. Şimdi bakın nedir biliyor musunuz? Bu çeşit hareketlere girip de iktidarı devralan, kanlı veya kansız iktidarı zor kullanmak suretiyle devralanların en büyük kaygısı nasıl gideceğiz, gittiğimiz zaman arkamızda ne olacak? Benim öyle bir kaygım yok. Ben zaten sokakta dolaşan bir adamım. Hiç olmadı bir kaygım. Şimdi seçime girecek partiler için ikinci engelli koşu başlıyordu.